Ayrım 12. Hayalet. Joe Nesbo. Sayfa 131. Belman'ın odası şaşılacak kadar küçüktü. Belman böyle düşünülmesine alışıkmışçasına boyutu önemli değil dedi. Burada büyük işler başarıldı. Duvardaki bir fotoğrafı gösterdi. Lars Axelsen, eskiden hırsızlık masası olan birimin şefiydi. 90'larda Tvaita çetesini çökertti. Thor'da oturmasını işaret etti, not defteri çıkardı. Thor'un ters ters baktığını görünce de elinden bıraktı. Dedi. Thor derin bir nefes aldı ve konuştu. Boşanmasından başladı. Buna ihtiyacı vardı. Sebepten başlamaya ihtiyacı vardı. Sonra zaman ve mekanlara geçti. Ardından da isim ve yöntemlere. En sonunda da yakıcıdan bahsetti. Thor konuşurken Belman koltuğunda öne eğilerek onu dikkatle dinledi. Yüzünde taşıdığı odaklanmış profesyonel ifadesini tek bir kez Thor yakıcıdan bahsettiğinde yitirdi. Bir an şaşırdı, sonra da beyaz pigment lekelerine kızarıklık yayıldı. Bu tuhaf bir görüntüydü, sanki içinde ateş yakılmıştı. Thor Belman ile göz temasını kaybetti. Belman onun arkasındaki duvara, belki de Lars Axelsen'in fotoğrafına bakıyordu. Thor sözünü bitirince Belman iç geçirerek başını kaldırdı. Thor adamın gözlerinde yeni bir ifade olduğunu fark etti. Sertlik ve karşı koyma. Bölüm şefi özür dilerim dedi. Kendim, mesleğim ve emniyet teşkilatı adına özür dilerim. O tahta kurusundan kurtulmadığımız için özür dilerim. Thor Belman'ın bunu herhalde ona ülkeye kaçak yollardan haftada 8 kilo eroin sokmuş bir pilota değil kendine söylediğini düşündü. Kaygılanmanızı anlıyorum dedi Belman. Korkmanıza gerek yok diyebilsem keşke. Ama böyle rüşvet vakaları ortaya çıkarıldığında genellikle işin içinde tek bir kişiden çok daha fazlası olduğunu acı tecrübelerimden biliyorum. Anlıyorum. Başka bir kimseye bundan bahsettiniz mi? Hayır. Burada olduğunuzu ve benimle konuştuğunuzu bilen var mı? Hayır, kimse bilmiyor. Hiç kimse mi? Thor ona baktı. Aklından geçeni söylemeden acı acı gülümsedi. Bunları anlatabileceği kim vardı ki? Pekala dedi Belman. Bahsettiğiniz bu mesele önemli, ciddi ve son derece hassas. Uyandırılmaması gereken kişileri uyandırmamak için oldukça dikkatli hareket etmem gerekecek. Bu da meseleyi amirlerime açmam gerekeceği anlamına geliyor. Aslında bana anlattıklarınız sebebiyle sizi tutuklamam gerekir. Ama bunu yapmam ikimizi de ele verebilir. Dolayısıyla evinize gitmeli ve mesele açıklığa kavuşana dek orada kalmalısınız. Anlıyor musunuz? Bu görüşmeden kimseye bahsetmeyin. Dışarı çıkmayın. Kapınızı yabancılara açmayın. Bilmediğiniz numaralardan yapılan aramalara cevap vermeyin. Thor başını yavaşça sallayarak onayladı. Ne kadar sürer? En fazla 3 gün. Anladım. Belman bir şey diyecek oldu ama durdu ve tereddütte kaldıktan sonra nihayet kararını verdi. Şunu asla anlayamamışımdır dedi. Bazı insanların para için başkalarının hayatını mahvetmeye gönüllü olmasını. Yani fakir bir Afgan köylüsü olsam belki anlarım. Ama kaptan pilot maaşı alan bir Norveçlinin. Thor Schultz onunla göz göze geldi. Kendini buna hazırlamıştı. Bunu yaşamak onu neredeyse rahatlatmıştı. Yine de buraya özgür iradenizle gelip her şeyi anlatmanız cesaret isteyen bir şey. Nasıl bir riske atıldığınızı biliyorum. Bundan sonra hayatınız kolay olmayacak Schultz. Ork Krim'in şefi böyle dedikten sonra kalkıp elini uzattı. Resepsiyon masasında onu yaklaşırken gördüğünde Thor'un aklından geçen düşünce tekrar aklından geçti. Mikael Belman'ın boyu bir savaş pilotu için mükemmeldi. Thor Schultz emniyet müdürlüğünden çıkarken Harry Hall Raquel'in kapı zilini çalıyordu. Raquel kapıyı açtı, üstünde sabahlık vardı ve gözleri kısıktı. Esnedi. Gün ilerledikçe daha iyi görünürüm dedi. Harry en azından birimizin iyi görünecek olması hoş diyerek içeri girdi. Raquel üstünde dokümanlar yığılı oturma odası masasının önünde durup iyi şanslar dedi. Hepsi orada. Vaka raporları, fotoğraflar, gazete kupürleri, tanık ifadeleri. Çok titiz çalışıyor. İşe gitmeliyim. Kapı Raquel'in arkasından sertçe kapandığında Harry ilk kahvesini hazırlayıp işe koyulmuştu bir de. 3 saat okuduktan sonra giderek kapıldığı umutsuzluktan sıyrılmak için ara vermek zorunda kaldı. Kahvesini alıp mutfak penceresinin önünde durdu. Buraya Oleg'in masumluğunu kanıtlamaya değil, suçluluğunu sorgulamaya geldiğini söyledi kendine. Şüphe yeterliydi. Ama kanıtlar netti. Harry'nin yıllarca cinayet dedektifliği yapmış olması da aleyhineydi. Şaşılacak kadar sıklıkla işler tam da göründüğü gibi olurdu. 3 saat daha geçtiğinde Harry'nin vardığı sonuç yine aynıydı. Dokümanlarda farklı bir açıklamayı destekleyen en ufak bir şey yoktu. Harry bu farklı bir açıklama olmadığı anlamına gelmiyor ama varsa bile burada değil diye düşündü. Raquel gelmeden evden çıktı. Jet gecikmesi yaşadığını, uyuması gerektiğini söyledi kendine. Ama asıl sebebi biliyordu. Okuduklarının bir şüpheye, doğru yol, gerçek, yaşam ve tek kefaret umudu olan şüpheye tutunmasını zorlaştırdığını kendine itiraf edemiyordu. Bu yüzden ceketini alıp gitti. Rhys, Soyn ve Urleval'dan geçerek Holmen Colin'dan ta Bolte Lökka'ya, Schroeder restoranına kadar yürüdü. İçeri girmeyi düşündü ama vazgeçti. Bunun yerine doğuya giderek nehri geçip Töyan'a ayak bastı. Watchtower'ın kapısını iterek açtığında hava kararmaya başlamıştı bile. Her şey tam hatırladığı gibiydi. Soluk duvarlar, soluk kafe dekoru, içeri azami miktarda ışık girmesini sağlayan büyük pencereler. İkindi müşterileri bu aydınlıkta masalarda oturmuş kahve içiyor ve sandviç yiyordu. Bazı müşteriler 50 kilometrelik bir yarışın bitiş çizgisine yeni varmışçasına yüzlerini tabaklarına eğmişti. Bazıları anlaşılmaz keş argosu kullanarak kesik kesik ve sert sesle konuşuyordu. Bazılarını ise United Bakeries'le pahalı pusetler ordusunun ortasında espresso yudumlarken görse şaşırmazdı insan. Bazılarına yeni ikinci el giysiler verilmişti ve bunları ya plastik torbalara koymuş ya da üzerlerine giymişlerdi. Bazıları ise sigorta görevlisi veya köy okulunda öğretmen gibi görünüyordu. Harry tezgaha gitti. Kurtuluş Ordusu yazılı kapüşonlu sweatshirt giymiş tombul gülümseyen bir kız ona bedava filtre kahve ve kahverengi peynirli kepekli ekmekli sandviç ikram etti. ''Bugün almayayım, teşekkürler. Martine burada mı?'' ''Klinikte çalışıyor.'' Kız tavanı üst kattaki Kurtuluş Ordusu ilk yardım odasını gösterdi. ''Ama mesaisinin bitmiş olması...'' ''Harry!'' Harry döndü. Martina Eckhoff her zamanki kadar ufak tefekti. O gülümseyen kedi yavrusu yüzünde küçük çehresinde fazla büyük duran geniş ağzı ile altı üstü bir şişkinlik gibi görünecek kadar ufak burnunun oranı hala aynıydı. Göz bebekleri de kahverengi irislerinin kenarlarına doğru yayılmışçasına anahtar deliği şeklindeydi. Martine bir keresinde bunun kalıtımsal olduğunu ve iris kolobomu olarak bilindiğini açıklamıştı. Martine kollarını kaldırarak Harry'e uzun uzun sarıldı. Sonrasında da bırakmadı. Başını kaldırıp Harry'e bakarken onun iki elini de tuttu. Harry yüzündeki yara izini fark edince Martine'nin gülümsemesinin solar gibi olduğunu gördü. Amma zayıflamışsın. Harry güldü. Sağ ol ama ben zayıflarken Martine biliyorum diye bağırdı. Ben şişmanladım. Ama herkes şişmanladı Harry. Sen hariç. Bu arada benim şişman olmak için mazeretim var. Siyah kuzu yünü kazağını iyice germiş karnına pat pat vurdu. Bunu sana Richard mı yaptı? Martine güldü ve başını şevkle sallayarak onayladı. Kırmızı yüzü plazma televizyon gibi ısı yayıyordu. İçerideki tek boş masaya gittiler. Harry oturdu ve Martine'nin siyah bir yarı küreye benzeyen karnıyla bir sandalyeye oturmaya çalışmasını izledi. Arka plandaki dibe vurmuş insanlarla kendilerini salmışlıkları ve umutsuzluklarıyla uyumsuz bir görüntüydü bu. ''Gusto'' dedi Harry, ''o vaka hakkında bir şey biliyor musun?'' Martine derin derin iç geçirdi. ''Elbette, burada bilmeyen yok, o bu topluluktandı. Buraya sık gelmese de onu arada sırada görürdük. Burada çalışan kızların hepsi ona aşıktı. Öyle yakışıklıydı ki.'' ''Peki, onu öldürdüğü iddia edilen adam, Oleg?'' ''Bazen yanında bir kızla gelirdi.'' Martine kaşlarını çattı. ''İddia edilen derken?'' ''Yoksa bu konuda şüphe mi var?'' Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Bir kız mı dedin? Hoş ama solgun, ufak tefek bir şeydi. İngun muydu, İriyan mıydı? Marty yine tezgaha doğru yürüdü. Hey, Gusto'nun üvey ablasının adı neydi? Kimsenin cevap vermesine fırsat tanımadan kendi sorusunu yanıtladı. Irene. Harry kızıl saçlı ve çilli miydi diye sordu. Öyle solgundu ki saçı olmasa görünmez olurdu. Ciddiyim. Hele sonlarda gün ışığı kızın içinden geçiyordu resmen.
Sonlarda mı?
Evet, biz de demin bunu konuşuyorduk. O kız buraya gelmeyeli epey oluyor. Buraya gelen bir sürü kişiye onun şehirden ayrılıp ayrılmadığını sordum. Ama yerini bilen yok gibi.
Cinayetin işlendiği sıralarda bir şey oldu mu hatırlıyor musun?
Dikkat çekici bir şey olmadı o akşam hariç. Polis sirenleri duyunca muhtemelen cemaatimizin gençlerinden birinin peşinde olduklarını düşündüm. Sonra buradaki meslektaşlarından biri telefonla arandı ve ardından o dışarı fırladı.
Sivil polislerin burada çalışmasına izin verilmemesi yazılı olmayan bir kural sanıyordum.
Bence o çalışmıyordu Harry. Şu masada tek başına oturuyordu. Güya Klasse Kampen okuyordu. Çok kendimi beğenmiş olduğumu düşünebilirsin ama bendenizi seyretmeye gelmişti bence.
Martine elini işveli bir edayla göğsüne koydu.
Yalnız polis memurlarına hala çekici geliyorsun herhalde.
Martine güldü. Sana alıcı gözüyle bakan bendim, unuttun mu?
Senin gibi Hristiyan bir aileden gelen bir kız mı?
Aslında o adamın bana gözlerini dikip bakmasından rahatsız oluyordum. Ama hamileliğim belli olunca vazgeçti. Her neyse, o gece kapıyı sertçe kapatıp çıktı ve Hausmann sokağına doğru gittiğini gördüm. Suç mahalli buranın yalnızca birkaç yüz metre ilerisinde. Hemen ardından Gusto'nun vurulduğu söylentisi yayıldı. Oleg'in de tutuklandı.
Peki Gusto hakkında kadınlara çekici gelmesi ve üvey evlat olması dışında ne biliyorsun?
Lakabı hırsız idi, keman satardı.
Kimin için çalışırdı?
O ve Oleg eskiden Alnabru'daki motosiklet çetesi Los Lobos için uyuşturucu satarlardı. Ama sonra Dubai'nin yanında çalışmaya başladılar sanırım. Bu teklifi alıp da kabul etmeyen yoktu. En saf eroini onlar satıyordu. Kemanı da ilk onlar satmaya başladı. Hala da bir tek onlar satıyor galiba.
Dubai hakkında ne biliyorsun? Kim o?
Martine başını iki yana salladı. Öyle biri var mı, onu bile bilmiyorum.
Yani sokaklarda görünüyor ama bir yandan da perde arkasında gizleniyor. Kimse bilmiyor mu peki?
Bilenler vardır herhalde ama söylemiyorlar.
Biri Martine'ye seslendi.
Martine, oturduğun yerde kal diyerek güçlükle ayağa kalktı. Hemen dönerim.
Aslında gitmem gerek dedi Harry.
Nereye?
Harry'nin Martine'nin sorusuna verecek doğru dürüst bir yanıt olmadığını fark edince ikisi de bir an sessiz kaldılar.
Tort Schultz pencerenin önündeki mutfak masasında oturuyordu. Güneş alçalmış olsa da hava hala Tord'un evlerin arasındaki yoldan geçen herkesi görebilmesine yetecek kadar aydınlıktı. Ama Tord yolu göremiyordu. Salamlı sandviçinden bir ısırık aldı. Çatıların üstünden uçaklar geçiyordu, inip kalkıyorlardı, inip kalkıyorlardı. Tort Schultz çeşitli motor seslerini dinledi. Bir zaman tüneli gibiydi bu. Eski motorların sesi uygun geliyordu ve tam da Tord'un hayatına anlam katan iyi anıları canlandırıp onun içini ısıtan bir hırıltıya, ışıltıya sahipti. Bir şeylerin, işin, dakikliğin, ailenin, bir kadının okşayışlarının, meslektaşlarının saygısının bir anlamı olduğu zamanların fon müziğiydi. Yeni nesil motorlar daha fazla çalışarak daha çok hava hareket ettiriyor, daha az yakıtla daha hızlı uçuyor, daha verimli çalışıyor ve zaruri olmayan şeyler için daha az zaman bırakıyorlardı. Zaruri olmayan şeylerin en önemlileri içinde. Tort buzdolabının üstündeki büyük saate tekrar baktı. Saat hızlı ve telaşlı atan korkmuş küçük bir kalp gibi tıkır tıkır çalışıyordu. 7. 12 saat kalmıştı. Yakında hava kararacaktı. Tort bir Boeing 747'nin sesini duydu. Klasik, en iyisi. Ses giderek yükseldi ve pencere camlarını titreten, bardağın masadaki yarı dolu şişeye çarparak şıngırdamasına yol açan bir gürlemeye dönüştü.
Tort Schultz gözlerini kapadı. Geleceğe dair iyimserliğin, ham gücün, yersiz olmayan kibrin sesiydi bu. Hayatının en güzel yıllarındaki bir adamın yenilmezliğinin sesiydi. Tort gürültünün dinmesinden sonra çöken sessizliğin önceki gibi olmadığını fark etti. Havanın yoğunluğu değişmişti sanki. Sanki evde biri vardı. Tort sağa oturma odasına doğru döndü. Kapının ardındaki ağırlık sehpasını ve kahve sehpasının uzak ucunu görebiliyordu. Parkelere oturma odasının göremediği kısmının gölgelerine baktı. Nefesini tutup kulak kabarttı. Ses yoktu. Buzdolabının üstündeki saatin tıkırtısı hariç. Dolayısıyla Tort sandviçten bir ısırık, bardağından da bir yudum daha aldı ve arkasına yaslandı. Büyük bir uçak geliyordu. Tort onun arkadan geldiğini duyabiliyordu. Uçağın sesi saatin tıkırtısını bastırdı. Tort uçağın ev ile güneşin arasından geçeceğini düşünürken onun ve masanın üstüne bir gölge düştü. Harry Urtegata'yı geçip Platus sokağından Grönland Sleiret'e indi. Emniyet müdürlüğüne otomatik pilotta gidiyordu. Bots Park'ında durdu. Hapishaneye, oranın gri ve sağlam duvarlarına baktı. Martine nereye diye sormuştu. Gusto Hansen'i kimin öldürdüğü konusunda Harry'nin aklında şüphe var mıydı gerçekten? Her gece yarısından önce bir SAS uçağı Oslo'dan Bangkok'a direkt uçuş yapardı. Harry hemen şimdi Leon Oteli'ne gidebilirdi. Valizini toplayıp otelden ayrılabilirdi. Bu tam 5 dakika sürerdi. Harry havalimanı ekspresiyle Gardermoen'a gidebilirdi. SAS gişesinden bilet alabilirdi. Rahatlatıcı ve kişiliksiz havalimanı ortamında karnını doyurup gazete okuyabilirdi. Döndü. Dünkü kırmızı konser afişinin gitmiş olduğunu gördü. Oslo sokağında yürümeyi sürdürdü ve Gamlebyen mezarlığının yanındaki Minne Parkı'nın önünden geçerken kapıdaki gölgelerin arasından bir ses geldiğini duydu. Bu ses İsveççe 200 kron verebilir misin diye sordu. Harry yavaşlayınca dilenci öne çıktı. Paltosu uzun ve eskiydi. Arkasından vuran ışıldak ışığı iri kulaklarının gölgelerini yüzüne düşürüyordu. Harry cüzdanını ararken ''Borç istiyorsun herhalde'' dedi. Kato kilise için para topluyorum diyerek elini uzattı. ''O parayı asla geri almayacaksın.'' ''Cüzdanımı Leon Oteli'nde bıraktım.'' Adamın nefesinde bira veya başka herhangi bir alkollü içki kokusu yoktu. Tütün kokusu vardı sadece. Bu koku Harry'e çocukluğunu, dedesiyle saklambaç oynadığı zamanları anımsattı. Gardıropta saklanırken yıllardır orada asılı duran giysilerin küfle karışık tatlı kokusunu alırdı. O giysiler evin kendisi kadar eski olsa gerekti. Harry 500 kronluk bir banknot bulup Kato'ya verdi. Al. Kato paraya baktı, elini paranın üstünde gezdirdi. ''Kulağıma laflar geliyor'' dedi. ''Polis olduğunu söylüyorlar.'' ''Ya ve içtiğini, zehrin ne?'' ''Jim Beam.'' ''Ah Jim, Johnny'min arkadaşı. Bir de o delikanlıyı, Oleg'i tanıyormuşsun.'' ''Sen onu tanıyor musun?'' ''Hapishane ölümden beterdir Harry. Ölüm basittir, ruhu özgür kılar. Hapishane ise insanın ruhunu kemirir. Ta ki insanlığından geriye bir şey kalmayana dek. Sonunda hayalete dönüşürsün.'' Kim sana Oleg'den bahsetti? Cemaatim büyüktür, üyelerinin sayısı çoktur Harry. Ben kulaklarımı 4 açarım. O kişiyi arıyormuşsun, Dubai'yi. Harry saatine göz attı. Yılın bu vaktinde uçaklarda genellikle epey boş koltuk olurdu. Harry Bangkok'tan Şangay'a da gidebilirdi. Zan Yin mesaj atmış, bu hafta yalnız olduğunu söylemişti. Birlikte Sayfiye evine gidebilirlerdi. Umarım onu bulmazsın Harry. Bulacağım demedim. Onu bulanlar ölür. Kato, benim bu gece yapacağım şey... Kın kanatlıyı duydun mu? Hayır ama... insanın suratına saplanan 6 böcek bacağı. Gitmem gerek Kato. Ben gözlerimle gördüm. Kato çenesini rahip yakalığına indirdi. Gothenburg limanının yanındaki Alsborg köprüsünde. Bir polis bir eroin çetesini arıyordu. Suratını çivili tuğlayla göçerttiler. Harry adamın neden bahsettiğini anladı. Ziyuk, kın kanatlı. Bu yöntemin mucidi Ruslardı. Başta muhbirler üstünde kullanmışlardı. Önce muhbir bir çatı kirişinin altına getirilir ve kulağı döşemeye çivilenirdi. Sonra altı uzun çivi yarısına dek tuğlaya çakılırdı. Tuğlaya kirişin üstünden sarkan bir ip bağlanırdı ve muhbirin ipin serbest ucunu dişleriyle tutması sağlanırdı. Bunun amacı ve sembolizmi muhbirin çenesini kapalı tuttuğu sürece sağ kalmasıydı. Harry, Tapey'i üçlüsünün, Tanshui'nin bir arka sokağında buldukları bir zavallının ziyuk yüzünden ne hale geldiğini görmüştü. Saplanırken büyük delik açmayan iri başlı çiviler kullanmışlardı. Sonradan gelen sağlık görevlileri tuğlayı çekip çıkardığında adamın yüz derisi tuğlanın üstünde kalmıştı. Kato 500 kronluk banknotu pantolon cebine tıkıştırırken diğer elini Harry'nin omzuna koydu. ''Oğlunu korumak istemeni anlıyorum ama diğer adam ne olacak? Onun da babası vardı Harry. Ebeveynlerin çocukları için mücadele etmesine kahramanlık derler. Ama aslında onlar kendilerini, kendi klonlarını korumaktadır. Bu ahlaki cesaret gerektirmez, genetik egotizmdir o kadar. Ben çocukken babam bize Kitab-ı Mukaddes okurdu. İbrahim'in Tanrı ona kendi oğlunu kurban etmesini söylediğinde itaat etmesini korkaklık olarak görmüştüm. Bencillikten gerçekten uzak bir babanın hem kendisinden hem de oğlundan daha yüce bir amaç söz konusuysa kendi evladını feda edebileceğini büyüyünce anladım. Çünkü öyle bir amaç var. Harry sigarasını ayaklarının dibine attı. Yanılıyorsun, Oleg oğlum değil.
Öyle mi? Burada ne işin var peki?
Ben polisim.
Kato güldü. Altıncı emir Harry, yalan söylemeyeceksin.
O sekizinci değil miydi?
Harry yanan sigarasının üstüne bastı. Hem hatırladığım kadarıyla komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin deniyor. Yani kendin hakkında biraz yalan söylemende sorun yok. İlahiyat eğitimini tamamlamamışsın galiba.
Kato omuz silkti. İsa ile benim resmi vasıflara ihtiyacımız yok. Biz Tanrı'nın sözüne uyanlarız. Ama tüm tıp insanları falcılar ve şarlatanlar gibi biz de bazen sahte umutlara ve gerçek gönül rahatlığına sebebiyet verebiliriz.
Sen Hristiyan bile değilsin değil mi?
Burada ve şimdi şunu söyleyeyim ki inanç bana şüpheden başka bir şey getirmedi. Dolayısıyla kutsal kitabım o oldu.
Şüphe?
Kesinlikle.
Kato'nun sarı dişleri karanlıkta parıldadı.
Şunu soruyorum, Tanrı'nın olmadığı, onun bir planının olmadığı kesin mi ki?
Harry usulca girdi.
Biz ikimiz çok farklı değiliz Harry. Bende sahte bir rahip yakalığı var, sende sahte bir şerif rozeti var. Peki senin inancın ne kadar sarsılmaz? Doğru yolu bulanların korunması, yollarını kaybedenlerin de günahlarına göre cezalandırılması gerektiğini mi düşünüyorsun? Sen de şüpheci değil misin?
Harry sigara paketinin altına vurarak bir sigara çıkardı.
Maalesef şu konuda şüpheye yer yok, eve gidiyorum.
Öyleyse sana iyi yolculuklar dilerim, benim de ayine gitmem gerek.
Korna çalınınca Harry içgüdüsel olarak döndü. İki far ışığı onu körelttikten sonra dönerek sokak köşesinden geçti. Polis aracı emniyet müdürlüğü garajına girmek için yavaşlayınca yanan fren lambaları karanlıkta sigara ateşi gibiydi. Harry arkasına döndüğünde Kato gitmişti. Yaşlı rahip gecenin içine karışmıştı sanki. Harry mezarlığa giden ayakların sesini duyuyordu sadece.
Harry'nin valizini toplayıp Leon Oteli'nden çıkması sahiden de yalnızca 5 dakika sürdü. Resepsiyon masasının ardındaki delikanlı nakit ödeme yapan müşterilere ufak bir indirim yapıyoruz dedi. Her şey yeni değildi.
Harry cüzdanını karıştırdı. Hong Kong dolarları, yuanlar, ABD dolarları, avrolar. Harry'nin cep telefonu çaldı. Banknotları yelpaze şeklinde açıp delikanlıya gösterirken telefonu kulağına götürdü.
Konuş.
Benim ne yapıyorsun?
Lanet olsun.
Harry Rakel'i daha sonra havalimanından aramayı planlamıştı. Bu işi olabildiğince basit ve acımasızca halletmeyi, Rakel'i üzme işini çabucak halledip kurtulmayı.
Otelden ayrılıyorum. Seni birkaç dakika sonra arasam olur mu?
Oleg'in avukatıyla görüştüğünü söylemek istedim sadece.
Şey, Hans Christian ile yani.
Norveç kronu dedi delikanlı.
Oleg seninle görüşmek istiyormuş Harry.
Yapma.
Pardon Harry, orada mısın?
Visa kabul ediyor musunuz?
ATM'den para çekerseniz daha ucuza gelir.
Benimle görüşmek mi istiyormuş?
Öyle demiş bir an önce.
Bu mümkün değil Raquel.
Neden?
Çünkü
Tolbu Gata'da sadece 100 metre yürürseniz orada bir ATM var.
Çünkü kartımı al, tamam mı?
Harry.
Birincisi mümkün değil Raquel. Ziyaretçilerle görüşmesi yasak. Beni de ikinci kez kabul etmezler.
Peki ya ikincisi?
Bunun anlamı yok bence Raquel. Belgeleri okudum. Bence.
Sence ne?
Bence Gusto Hansen'i o vurdu Raquel.
Visa kabul etmiyoruz. Başka kredi kartınız var mı? Mastercard, American Express.
Hayır. Raquel.
Öyleyse dolar ve avro diyelim. Döviz kuru pek neyinize sayılmasa da kredi kartından iyidir.
Raquel, lanet olsun.
Bir şey mi oldu Herr Hall?
Telefonu kapadı. Bu yetmez mi?
12. ayrımın sonu. Sayfa 144.